Ben de gerçekten en içten duygularımla sizleri selamlıyorum Rabbimizin o güzel sevgisiyle, sıcak sevgisiyle.
Und ich möchte euch auch nochmal aus tiefstem Herzen begrüßen hier in der Liebe unseres Herrn.
Hiç abartmıyorum ki bizim bu küçük sürü için oldukça teşvikti sizin ta uzaklardan buraya gelmiş olmanız.
Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass unsere kleine Gemeinde hier sich sehr ermutigt fühlt, wenn ihr aus fernen Landen praktisch zu uns extra kommt.
Biz çok seviniyoruz ki ayda bir kez bunu sabitlemiş olmak bizim için de büyük bir teşvik olacak gerçekten.
Das ist wirklich eine große Ermutigung, wenn ihr das einmal im Monat schafft zu tun.
Rab bu birlikteliğimizi, bu beraberliğimizi kendi yine o yüce amacı ve isteği doğrultusunda kullansın, yararlı kılsın, verimli kılsın.
So schenke uns Gott Gnade, dass er praktisch all das zu seiner Ehre, für sein Reich auch gebrauchen kann.
Bozuk bir dünyada yaşıyoruz. Sorunların cirit attığı bir dünyada yaşıyoruz.
Ja, wir leben in einer kaputten, zerstörten Welt, wo die Nöte überhand nehmen.
Ama güzel olan nokta aslında buna rağmen yine de teşvik edici sözler vardı bugün. Yani hamd edebileceğimiz, teşekkür edebileceğimiz noktalar vardı yaşamlarımızda.
Aber das Gute ist, dass wir dennoch Dinge entdecken dürfen, hier heute auch bezeugen dürfen, die positive Art sind, dass wir Gutes berichten können.
Bugün sıkıntıları hiç kimse istemiyor, o sorunun olmasını hiç kimse istemiyor, arzulamıyor.
Keiner von uns möchte normalerweise all diese schweren Sachen oder die Nöte haben oder durchmachen.
Ama Sami kardeşin de burada anımsattığı gibi birkaç haftadır hep bunun üzerinde duruyordu ki sıkıntılar bizim için yararlıdır. Öyle ki bizleri Rabbe daha iyi bir şekilde odaklanmayı sağlıyor.
Aber so wie Bruder Sami vorhin eben erinnert hatte, wie wir in den letzten Wochen hier auch dieses Thema immer wieder hier praktisch hatten, diese Nöte führen uns immer näher zu Gott.
Onun için Yuhanna 16. bölümün son ayeti hepimizin bildiği bir ayet. Biliyorsunuz dünyada sıkıntılarınız olacaktır diyor.
Und deswegen kennt ihr auch sicherlich den Vers, den letzten Vers in Johannes 16, wo es heißt, in der Welt, da habt ihr Angst.
Ama diyor, cesur olun, ben dünyayı yendim.
Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt der Herr Jesus.
Zayıf, çaresiz, güçten yoksun, vurdum duymaz bir Tanrı, yanımızda yok hamdolsun.
Also wir haben keinen schwachen Gott, der uns hier zur Seite stehen muss.
Her şeye rağmen güçlü bir Tanrı yanımızda ve bizi destekliyor, bizim için en iyisini yapmaya çalışıyor, özen gösteriyor.
Wir dürfen uns freuen, dass wir einen Gott haben, der stark ist und für uns immer das Beste im Sinn hat.
Sen yeter ki üzerine düşeni yap.
Hauptsache du tust das, was dir obliegt, was in deiner Verantwortung steht.
Onda kalmaya özen göster.
Bemühe dich, in ihm zu bleiben.
Sadık ol.
Sei treu.
Sözüne sımsıkı sarıl.
Halte an seinem Wort fest.
Sözünde geliş.
Und wachse auch darin.
Ona bak.
Und schaue auf ihn.
O da kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır.
Und dann wird natürlich auch den Rest machen, der ihm obliegt.
Gerçekten sıkıntılar her ne kadar hoş olmasa da bizleri gerçekten eğitiyor ve iyi bir aşamaya getiriyor hamdolsun.
Die Nöte dienen also uns dazu, dass wir im Glauben reifen und wachsen.
Evet, biz genelde topluluk olarak da burada, küçük topluluk olarak burada hem yeni antlaşmadan hem eski antlaşmadan devam ediyoruz kardeşlerle birlikte bir çalışma olarak.
Ja, wir als Kirchen, kleine Kirchengemeinde hier haben im Prinzip zwei Themenschwerpunkte, eins aus dem Alten Testament und eins aus dem Neuen.
Bu yeni bölüm olaraktan Luka'yı seçmiştik. Üçüncü bölümleri geçtik. İşte dördüncü bölümlere geçeceğiz önümüzdeki günlerde.
Ja, aus dem Neuen Testament ist es im Lukas Evangelium. Bei Kapitel 3 oder 4 sind wir da wohl.
Ja, eski antlaşmada da yaratılış 11. bölümdeyiz.
Und im Alten Testament sind wir im 1. Mose Kapitel 11.
Ve birkaç haftadır 11. bölümün içerisine girdik.
Und seit ein paar Wochen sind wir eben immer noch im Kapitel 11.
Ve 11. bölümün ilk o 9 ayetini anlamaya çalıştık birlikte. Ruhsal içeriğini anlamaya çalıştık.
Und haben versucht den geistlichen Inhalt der ersten 11 Verse, 9 Verse zu ergründen.
11. bölüm bize Babil'in gururunu açıklıyordu.
Dieses 11. Kapitel zeigte uns den Stolz der Babylonier.
O tutum ve davranışı ele aldık. Gururu çok yakından inceledik, araştırdık birlikte.
Und so haben wir eben die Haltung und Gesinnung dieses Volkes unter die Lupe genommen und wirklich ausführlich erforscht.
Gururun sonucunda Tanrı'nın harekete geçişini, geçişine baktık.
Und wie Gott eben eingegriffen hat als Folge ihres Stolzes.
Ve bu konuyu açıklarken Nemrut ile İbrahim arasında bir karşılaştırma yapmıştık.
Und während wir das so unter die Lupe nahmen, haben wir auch die Person Nemrut und Abraham miteinander verglichen.
Bu kişilerin ortak bir özelliği vardı.
Die haben nämlich eine Sache gemeinsam gehabt.
Bu kişiler insandılar, ortak olan yönleri oydu.
Nämlich, dass sie beide Menschen waren.
Ve aynı dünyada yaşıyorlardı.
Sie lebten auf derselben Welt.
Ama ortak olmayan bir önemli öne çıkan yönleri.
Aber sie haben doch mehr unterschiedliche Merkmale gehabt, die entscheidender waren.
Nemrut kendi anlayışına, gücüne dayandı, yaslandı.
Nemrut hat sich nämlich auf seine eigene Kraft und seinen eigenen Verstand verlassen.
Ve bir ün yapmak, bir isim yapma çabası içerisindeydi.
Und wollte sich einen Namen machen.
İbrahim'in hayatına baktığımız zaman tam zıt bir durum söz konusuydu.
Und wenn wir Abrahams Leben angucken, ist es genau das Gegenteil.
Tanrı'ya sadık kaldı.
Er war Gott treu.
Boyun eğdi.
Hat sich vor ihm erniedrigt.
Alçak gönüllülüğünün sonucunda tüm bereketlerin sahibi oldu.
Und infolge seiner Demut hat er alle Segnungen, die man empfangen kann, geschenkt bekommen.
Ve sadece İbrahim alçak gönüllülüğünün sonucu elde ettiği bereketler kendisi için değil, başkaları için de çok büyük bereket oldu. Hamdolsun.
All die Segnungen, die Abraham empfangen durfte, die hatte er nicht für sich allein beansprucht, sondern er wurde auch zum Segen für viele andere Menschen.
Aslında onun için bu noktayı noktayı öne çıkarmıştım. Eğer bizler de Rabbin önünde alçak gönüllü bir şekilde davranırsak, boyun eğersek, ona bakarsak, o da bizi başkaları için hem bize bereket olacak, hem de başkaları için bereket olmamızı sağlayacak.
Und das war eben der Aspekt, den ich besonders hervorgehoben hatte. Wenn wir uns genauso vor dem Herrn demütigen, dann wird er uns natürlich auch segnen, aber auch so segnen, dass wir für andere Menschen zum Segen werden.
İbrahim'in elde ettiği bereket öyle bir bereketti ki.
Und der Segen, den Abraham empfangen hatte, war ein so großer Segen.
Nemrut, o isyankar Nemrut, tarih sahnesinden kaybolup gitti. Anan yok, hatırlayan yok.
Wenn wir nämlich diesen Nemrut da wieder angucken, der so eine große Ehre gesucht hatte für sich selbst, den kennt keiner mehr, den gibt's nicht mehr in den Geschichtsbüchern.
Ama İbrahim hala günümüze kadar İmam babası olaraktan anılmaya devam ediyor. Tüm inançlarda bile.
Ja, aber Abraham ist heute in der ganzen Welt bei den verschiedensten Religionen als der Prototyp des Glaubens, der Urvater des Glaubens bekannt und anerkannt.
İşte alçak gönüllülükle itaatsizliğin sonucu, dik başlılığın sonucunu bize çok güzel açıklamıştı bu iki kişi.
Hier sieht man praktisch, was es bewirkt, ob man rebellisch ist oder eigennützig. Oder eben demütig.
Onun için düşündüm. Yani İbrahim'e değindik. İbrahim'den çok konuştuk geçen haftaları, önceki haftalar.
Und deswegen habe ich so ein bisschen weiter gedacht darüber, besonders über Abraham, weil wir den so immer als Beispiel hatten.
Ve düşündüm, bugün yine bir İbrahim'i ele alayım, başka bir yönünü.
Und deswegen dachte ich, dass ich heute wieder den Abraham in den Mittelpunkt stelle, von einer anderen Seite betrachtet.
Bu doğrudur ki, evet, İbrahim imam babasıdır. Gerçekten İmanla aklanan bir kişidir. Rabbe sadık kalan bir kişidir.
Ja, Abraham war wie gesagt der Vater des Glaubens und war auch gerecht vor Gott durch seinen Glauben.
Ama onun hayatına baktığımız zaman onun da mükemmel olmadığını görüyoruz.
Wenn wir aber sein Leben auch anschauen, sehen wir, dass er auch nicht vollkommen war.
Demek ki hepimiz düşmeye meyilli insanlarız. Ne kadar imanda tecrübemiz olsa da güçlü de olmuş olsak da.
Das heißt, jeder von uns hat die Neigung doch hin und wieder mal zu fallen oder in Sünde zu geraten.
12. bölümden 15. bölüme kadar baktığımız zaman İbrahim'in imanının en doruk noktaya çıktığını görüyoruz Yaratılış 1. bölümünde, 1. kitabında.
In Genesis Buch, die Kapitel 12 bis 15 anschauen, dann sehen wir, dass Abraham dort praktisch zum Höhepunkt seines geistlichen Lebens kommt.
16. bölüme baktığımız zaman güm diye aşağı düşüyor. En aşağı duruma, imansızlığın en aşağı durumuna düşüyor.
Aber im 16. Kapitel können wir eben nachvollziehen, dass dort ganz schlimm zu Fall kommt, Abraham an seinen tiefsten Punkt gerät.
İsterseniz 16. bölümü açalım. Orada ilk 6 ayete birazcık bakacağız.
1. Mose 16, die ersten 6 Verse können wir mal anschauen.
Önümüzdeki hafta biz yine 11. bölümden devam edeceğiz ama sadece bu haftalık için buraya bir atlama yaptık.
Nächste Woche werden wir wieder an der alten Stelle weitermachen. Das ist nur ein kleiner Seitensprung.
16. bölüm. Yaratılış 16, sayfa 16, bölüm 16, ilk 6 ayet.
6'lardan gidiyoruz.
6, ama hamdolsun 666 değil. Yani. Karısı Saray, Abraham'a çocuk verememişti. Saray'ın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı. Saray, Abraham'a Rab çocuk sahibi olmamı engelledi dedi. Lütfen cariyemle yat. Belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirsin. Abraham, daha doğrusu çocuk sahibi olabilirim. Abraham Saray'ın sözünü dinledi. Saray Mısırlı cariyesi Hacer'i kocası Abraham'a karı olarak verdi. Bu olay Abraham Kenan'da 10 yıl yaşadıktan sonra oldu. Abraham Hacer'le yattı. Hacer hamile kaldı. Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını küçük görmeye başladı. Saray Abraham'a bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi dedi. Cariyemi koynuma soktum. Hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. İkimiz arasında Rab karar versin. Abraham cariyen senin elinde dedi. Neyi uygun görürsen yap. Böylece Saray cariyesine sert davranmaya başladı. Hacer de bu durumun sonunda kaçmakta buldu çözümü. Ya bir Almanca da oku istersen.
Noch kurz Deutsch. Die Fassung: Saray, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Saray sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr.
Evet. Teşekkürler. Şimdi konumuzun içine girmeden önce birkaç söz söylemek istiyorum bu bölümle ilgili.
Bevor ich in unser Thema hier einsteige, möchte ich zu diesem Abschnitt paar Sachen sagen.
Şimdi 16. bölüme baktığımız zaman İbrahim ve Sara'nın kendi kafaları doğrultusunda almış oldukları kararlar sonucu ortaya çıkan durumu bize açıklıyor net bir şekilde.
Hier sehen wir, wie Abraham und Sarah praktisch sich so ihre Gedanken machen und das, was sie für richtig halten, entsprechend hier handeln und infolgedessen diese Situation eben eintritt.
Kendi kafalarına göre atmış oldukları adımlar sonucunda çok büyük bir karışıklık söz konusu oldu.
Und die Konsequenz war eben ein großes Durcheinander.
Sadece kendi ev halkı içinde olmadı bu karışıklık.
Und dieses Chaos hat sich nicht nur in ihrem unmittelbaren Familie nur ausgewirkt.
Dünyamızda da çok sancılı, sıkıntılı bir dönemin başlamasına neden oldu.
Es war auch die Ursache, dass es noch in die ganze Welt Leid mit sich gebracht hat.
Orta Doğu'da yaşanan o korkunç çatışmalar, korkunç olaylar bunun en güzel belirgin nedenidir, göstergesidir.
Wenn wir nämlich die Nachrichten studieren immer wieder im Mittleren Osten, diese ganzen Auseinandersetzungen ist auch ein Resultat von diesem Ereignis.
Söylemek istediğim olay nokta şu, kişinin kendi kafasına göre atmış olduğu adımın sonucunda gerçekten ne kadar tehlikeli sonuçlar elde ettiğimizi bize açıklıyor.
Was ich damit einfach nur betonen möchte, wenn wir irgendwelche Dinge tun nach unserem eigenen Gutdünken, kann das wirklich fatale Folgen haben.
Şimdi 15. bölüme baktığımız zaman Rab Tanrı'nın İbrahim'le bir antlaşma yaptığını okuyoruz.
Im 15. Kapitel kann man nämlich nachlesen, wie Gott, der Herr, mit Abraham einen Bund geschlossen hat.
6. ayette bunu görüyoruz.
Im 6. Vers sieht man das.
Tanrı İbrahim'e vaatte bulundu, bir vaat verdi ve iman da bu İbrahim de bu vaade iman etti. Onu o şekilde okuyoruz, iman ettiğini okuyoruz.
Ja, hier lesen wir, dass Abraham Gott dem Herrn glaubte.
Ja, vaat neydi?
Und was war denn die eigentliche Verheißung, die er glaubte?
Rab İbrahim'i dışarıya çıkardı ve dedi ki göklere bak.
Gott hat Abraham rausgerufen an die frische Luft sozusagen und schau in den Himmel.
Yıldız, ja, yıldızları sayabilir misin?
Kannst du die Sterne zählen?
İşte soyun o kadar olacak dedi.
Und so viel, so groß wird deine Nachkommenschaft sein.
Yani soyunun, İbrahim'in soyunun sayılmayacak kadar çok olacağı vaadi verilmişti İbrahim'e.
Also Abraham wurde hier eine Nachkommenschaft verheißen, die man nicht mehr zählen konnte.
Ama İbrahim'le Sara'nın yaşamında çok büyük bir boşluk vardı, bir delik vardı.
Aber im Leben von Abraham und Sarai war ein großer Mangel.
Neydi bu boşluk?
Was war dieser Mangel?
İbrahim ve Sara çocuksuzdular. Yani çocukları yoktu.
Sie waren nämlich kinderlos. Das war ihr Loch in ihrer Ehe.
Ama ilginç olan Rabbin vermiş olduğu vaat neye dayanıyor?
Und das Interessante ist, worauf stützt sich aber die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat?
Rab ona dedi ki soyun yıldızlar kadar çok olacak.
Deine Nachkommenschaft wird so viel sein wie die Sterne am Himmel.
Soyunun çok olabilmesi için bir çocuk sahibi olması gerekiyordu.
Und um das machen zu können, musste er aber ein Kind haben.
Ama İbrahim ve Sara'nın çocukları yoktu Tanrı bu vaadi verdiğinde.
Aber die beiden hatten zu dem Zeitpunkt noch kein Kind, als Gott diese Verheißung gab.
Bir tek çocuğun bile babası olamamıştı İbrahim o ana kadar.
Bis zu dem Zeitpunkt war er noch nicht einmal Vater eines einzigen Kindes.
Şimdi düşünün, İbrahim kaç yaşındaydı bu vaadi aldığında?
Denk mal drüber nach, wie alt wohl Abraham zu dem Zeitpunkt war, als er die Verheißung empfing.
25 yaşında bir delikanlı değildi.
Er war kein junger Spund von 25 Jahren.
Yaşlı, 80 yaşlarında bir yaşlı bir amca.
Er war ein Onkel mit guten 80 Jahren.
Onu da bırakın bir tarafa.
Und selbst wenn wir das außer Acht lassen.
Sara da kısırdı. Normal bir kadınsal özelliği yoktu. Kısırdı.
Und die Sara war unfruchtbar.
Ama buna rağmen İbrahim iman etti, inandı. Buna
und
rağmen
hat Abraham Gott geglaubt.
Ve bu nedenden dolayı, imanından dolayı İbrahim Tanrı'nın gözünde doğru sayıldı.
Und infolge dieses Glaubens wurde ihm das eben zur Gerechtigkeit gerechnet.
İşte sorarsanız ki bana gerçek doğruluk nedir?
Und wenn ihr mich fragt, was ist wahre Gerechtigkeit?
İşte gerçek doğruluk budur sevgili kardeşler.
So was würde ich wahre Gerechtigkeit.
Kendi dindarlığımız,
unsere eigene Religiosität,
iyi işlerimiz,
unsere guten Werke,
her pazar düzenli biçimde kiliseye katılmak, toplantılara katılmak,
und jeden Sonntag in die Kirche kommen,
Tanrı'nın katında doğru sayılmamız mümkün değil bu davranışlarla.
All diese guten Haltungen oder Praxis hilft uns dennoch nichts, vor Gott gerecht zu werden.
Aklanma nasıl ki imanla gerçekleşiyorsa, doğruluğumuz da iman ve onun sözünü yaşama sokmakla mümkün oluyor.
So werden wir eben nur durch den Glauben und die praktische Umsetzung in die Tat dieses Glaubens gerecht vor Gott.
Paulus Romalılara yazdığı mektupta bunu çok güzel bir şekilde onaylıyor bize 4. bölümde.
Und so bestätigt uns das auch Paulus in Römer 4.
2 ve 3. ayetlerde.
Verse 2 und 3.
Eğer İbrahim yaptığı işlerden ötürü doğrulukla donatılsaydı, övünmek için bir dayanağı vardır. Ama Tanrı'nın önünde övünmek için değil. Çünkü kutsal yazı ne buyuruyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. İbrahim iman etti ve ona o zaman doğruluk sayıldı diyor.
Romanlar 4, 3 ve 4'te değil mi?
4, 2 ve 3.
Ha, 2 ve 3. Römer 4, Verse 2 und 3. Das sagen wir, ist Abraham durch die Werke gerecht, so hat er wohl Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.
Ja, demek ki Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. İmandan dolayı İbrahim Tanrı'nın gözünde doğru sayıldı.
Das heißt, durch den Glauben an Gott wurde es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.
Bu ne demektir? Yaptığımız iyi işlerin sonucu olmadığını görüyoruz.
Das heißt also, dass all die guten Werke, die wir tun, nichts nützen.
İyi işler yapmak zorundayız tabii ki.
Wir müssen natürlich dennoch gute Werke tun.
Kardeşlerin koluna girmek zorundayız.
Wir müssen die Geschwister unterstützen.
Onların yüklerini taşımaya özen göstermemiz gerekiyor. Bu doğrudur.
Wir müssen uns anstrengen, auch ihre Lasten zu teilen.
Ama bu neyin sonucudur?
Was ist aber das, von was ist das die Folge?
Rabbe ait olduğunun sonucudur. İmanın sonucudur. İman işi olduğun kişiye ait olmuş olduğunun sonucudur.
Es ist einfach die Konsequenz unseres Glaubens, dass wir zu diesem Herrn gehören.
Şimdi 16. bölüme girdiğimizde yepyeni bir karakter ortaya çıkıyor. Yeni bir kişi karşımıza çıkıyor.
So, wenn wir jetzt in diesen 16. Kapitel einsteigen, dann meinen wir einen neuen Charakter hier vorzufinden.
Kim bu kişi?
Wer ist diese Person?
Hagar.
Und zwar Hagar, also hier ist von einer neuen Person hier.
Şimdi İbranice'de Hagar'ın karşılığı yabancı demektir, anlamındadır.
Und im Hebräischen bedeutet Hagar fremde, Ausländer.
Kutsal kitaba da çok geniş bir bilgi veremiyor bize Hagar hakkında. Ben biraz araştırdım ama fazla geniş bir bilgi yok kaynaklarda da.
Und die Bibel sagt uns leider nicht viel zu Hagar. Wir wissen praktisch nichts.
Ama kutsal kitaptan anladığımız kadarıyla sarayın cariyesiydi ve Mısırlıydı. Bu iki şeyi biliyoruz.
Was wir wissen, es ist die Magd von der Sarai gewesen und sie ist aus Ägypten.
Şimdi 12. bölüme baktığımız zaman orada İbrahim Rabbin vaat ettiği topraklarda kalmaktansa Mısır'a gitmeyi tercih etmişti. İtaatsizlik ederek.
Und im 12. Kapitel können wir wiederum nachvollziehen oder nachlesen, dass Abraham es vorgezogen hat, statt auf dem verheißenen Lande zu bleiben, lieber nach Ägypten auszuwandern.
Kanada kalması gerekiyordu. Tanrı'nın vaatlerini orada sabırla beklemesi gerekiyordu.
Er hätte eigentlich in Kana bleiben müssen, wo Gott ihm Verheißungen geschenkt hat.
İtaatsizlik edip Mısır'a gitmeyi tercih etti. Kendi kafasındaki doğrulara göre.
Aber er war ungehorsam und ist nach seinem eigenen Gutdünken nach Ägypten ausgewandert.
Ve ne oldu?
Was ist dann passiert?
Bu itaatsizliğin sonucu kafasına göre, onun kendi kafasına göre doğru olarak gördüğü nokta sonucu ne oldu? Bir takım şeyler oldu.
Und auch da sind einige Dinge dann geschehen, die eben auf seine Handlungen zurückzuführen sind.
Mısır'dan ayrılırken İbrahim kendisine ileride çok büyük sıkıntı yaratacak iki şey beraberinde getirdi. Mısır'a gitmekle.
Dadurch, dass er nach Ägypten gewandert ist, hat er zwei Dinge mit sich nämlich mitgebracht, die ihm neue Probleme bereiten würden.
Bunlardan bir tanesi Mısır kralının ona vermiş olduğu mallar, mal mülk yani bir takım şeyler verdi ona Abraham'a.
Das eine war all dieses Gut und das Besitz, die Geschenke, die der ägyptische König dem Abraham damals geschenkt hatte.
Ve öbürü de beraberinde götürdükleri cariye Hagar'dı.
Das andere war die Magd, die er mit sich genommen hatte, die Hagar.
Hagar'ı beraberinde getirmeleri doğru muydu?
War es richtig, dass sie die Hagar da mitgenommen hatten?
Tanrı onlara getirmelerini söylemiş miydi?
Hatte das Gott ihnen gesagt?
Mısır'a gidin, orada cariye Hagar var. Aynı Paulus'un Şam yolunda gözleri kör olduğunda Hananya'yı kullandı. Git orada şöyle bir kişi var. O seni bekliyor dediği gibi öyle söylemedi Tanrı değil mi? Git orada şöyle bir kişi var, onu al beraberinde getir.
O iki şey senin dediğin Mısır'dan getirdi. Işte.
Tabii canım Mısır'dan. Hayır. Okay. Mısır'a gitti, Mısır'dan beraber
also ich
hab's geri döner.
Verstanden, die zwei Dinge, die ja. Abraham praktisch mitgenommen hatte, nicht nach Ägypten, sondern aus Ägypten.
Tabii, natürlich.
Einmal die Geschenke von dem König und die Hagar als Person, wo Gott an keiner Stelle zum Ausdruck gebracht hatte, nimm hier eine Magd mit.
Bak kardeşler her şeyi onaylamayın, birazcık böyle ayıp ve uyanık olun. Yanlış tercüme olabilirse, yanlış bir söylem olursa lütfen bizi uyarın ha.
Yo, ben kendim anlıyorum. Mantıksız tamam. olmaya başlayınca çeviriyor tamam, o zaman. Tamam. Kendim anlamamaya başladım.
Tamam, oldu. O da güzel.
Ihr sollt nicht zu allem nicken sagt, ihr sollt ein bisschen aufmerksam zuhören, aber ich merke selber, wenn ich das nicht logisch, nicht nachvollziehen kann, den Gedanken, yeah. dann kann ich es auch nicht übersetzen.
Tamam. Demek ki Hacer'i Mısır'dan getirmiş olmaları çok büyük bir yanlışlıktı.
Also es war ein großer Fehler, dass sie die Hagar aus Ägypten importiert hatten.
Tanrı'nın sözüne itaat etmeyip, itaat edip Mısır'a gitmemiş olsalardı, Hacer'le karşılaşmayacaklar ve Hacer'i de beraberinde getirmemiş olacaklardı.
Also wenn sie von Anfang an nicht ungehorsam gewesen wären, nach Ägypten auszuwandern, dann hätten sie auch nicht den Fehler begangen, die Hagar wieder zu holen.
Şimdi Hacer'i kendi ailelerinin bir parçası olarak görmek, onu ailenin içerisine girmesine izin vermeleri, ileride İbrahim'in günaha düşmesine bir zemin hazırlamış oldu, bir basamak hazırlamış oldu.
Die Tatsache, dass die Hagar praktisch in ihre Familie da aufgenommen hatten, war letztendlich die Grundlage, das Fundament für die Sünde, die nachher kommen sollte.
Yani itaatsizlikleri sonucu ortaya çıkan günah ne yaptı? Bir başka günahı doğurdu.
Also die Sünde, die infolge ihres Ungehorsams hier aufschlug, hat eine neue Sünde mit sich gebracht.
Çok kolay bir şekilde bir günaha düştüğümüzde o günah başka bir günah, başka bir günahı ortaya çıkartabiliyor.
So ist es tatsächlich, wenn wir auch in eine Sünde fallen, dann ist es ganz schnell eine weitere Folgesünde und nochmal eine Sünde zu bringen.
Bir itaatsizlik eylemi daha sonra başka itaatsizlik eylemlerine neden oluyor.
Und einmal ungehorsam kann man auch ganz schnell wieder erneut in eine Kette von weiteren Ungehorsamkeiten geraten.
Tabii ki Sarah ya da Saray İbrahim'e çocuk verememesi ve bunun sonucu olarak kafada oluşan kuşkular yürekte tabii ki bir takım şüpheler oluşturdu Saray'ın.
Die Tatsache, dass Saray natürlich keine Kinder bekam und unfruchtbar war, hat gewisse Zweifel in ihr aufkommen lassen.
Büyük bir hayal kırıklığı yaşadı Saray.
Sie war sehr enttäuscht.
Ve bunun sonucu olarak da Tanrı'yı suçlamaya başladı.
Und infolgedessen fing sie dann an, auch Gott anzuklagen.
Ne okumuştu ikinci ayette?
Was haben wir im zweiten Vers gelesen?
Rab çocuk sahibi olmamı engelledi.
Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann.
Rab Tanrı mı engellemiş onun çocuk sahibi olmasını?
War es Gott tatsächlich, der sie verschlossen hatte?
Ama atılan itaatsizlik adımları sonucu ortaya çıkan günah arkasından bir başka günahı arkadan başka bir günahı getirdiğini gösteriyor bu noktada çok kolay bir şekilde Tanrı'yı suçluyor.
Hier können wir also sehen, dass wirklich ihre einstmal gemachten Sünden praktisch hier neue Sünden hervorbringen und sie sogar anfängt Gott zu beschuldigen.
Sara'nın kafasında tek bir amaç vardı. Neydi o?
Sarah hatte nämlich in ihrem Kopf oder ihren Gedanken nur ein Ziel verfolgt. Was war das?
Birçok kadının özlem duyduğu bir şey.
Etwas, was sich letztendlich jede Frau wünscht.
Babalar da tabii, yani erkekler de bunu
arzuluyor.
Ben de evlendiğim zaman bir çocuk sahibi olmak istedim tabii. Baba olmak istedim çok doğal bir şekilde.
Als ich heiratete, wünschte ich mir natürlich auch ein Kind, ein Kind zu haben.
Ve Saray da çok doğal bir şekilde anne olmak istedi, bir çocuk sahibi olmak istedi. Kafası onunla meşguldü tabii ki, bir çocuk sahibi olmakla.
Und das hat sich natürlich Saray auch gewünscht und sie beschäftigte sich sehr mit diesem Thema.
Tanrı bu sözü vermiş miydi? Çocuk sahibi olacaklarıyla ilgili sözü vermiş miydi?
Hatte Gott ihnen das versprochen, dass sie ein Kind bekommen würden?
Evet. Ja. Ama çocuğun ne zaman olacağıyla ilgili bir vaatte bulundu mu?
Hat er ihnen aber auch gesagt, wann das erfolgen würde?
Öyle bir vaatte bulunmadı. Demek ki o zaman bir gün olabilirdi, 10 gün olabilirdi, 10 sene olabilirdi.
Also er hat keine Zeit benannt, das hätte an einem Tag, am nächsten Tag stattfinden können, in 10 Tagen, 10 Jahren.
Uzun bir bekleyiş içerisindeydiler bunlar.
Also sie mussten lange warten.
Biliyoruz ki hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Beklemeyi hiç sevmeyiz.
Und wir wissen alle jeweils, dass keiner von uns warten, gerne wartet.
Kim ne bekletilmeyi ne de beklemeyi sevmeyen canlarız, insanlarız.
Wir mögen es weder zu warten noch warten zu lassen.
Ama kutsal kitaba baktığımız zaman vaatlere sahip olmanın yolunun da beklemekten geçtiğini görüyoruz. Sabırla beklemekten, sabırla Tanrı'nın önünde beklemekten geçtiğini görüyoruz kutsal kitaba baktığımız zaman.
Aber wenn wir die ganzen Verheißungen in der Bibel studieren, dann erkennen wir, dass eine Verheißung immer mit Warten verbunden ist, dass man durch diesen Warteprozess durchgehen muss.
İbraniler 6:12'ye baktığımız zaman bunu bir parça onaylıyor.
Wenn wir nämlich Hebräer 12 angucken, bestätigt
6:12.
6:12. Hebräer 6:12.
Ya. Vaat edilenlere iman ve sabır aracılığıyla diyor. Vaat edilenlere iman ve sabır aracılığıyla sahip olacağımız söyleniyor.
Ya, dort steht auf jeden Fall, dass wir die Verheißungen nur empfangen, wenn wir geduldig warten.
Tanrı bizler için de birçok vaatlerde bulunuyor.
Und Gott hat uns auch viele Verheißungen gegeben.
Ama vaatlere ulaşmanın bir yapılması gereken bir bize düşen bir sorumluluk noktası var.
Und für diese Verheißungen haben wir auch einen Part, der uns obliegt, den wir praktisch tun müssen.
Sadakat.
Nämlich Loyalität.
Hatırlarsanız bu şeyden örnek vermiştim. Mutter Teresa'dan örnek vermiştim hatırlarsanız.
Ihr erinnert euch, dass ich hier von der Mutter Teresa ein Beispiel gegeben hatte.
O milletvekiliyle, senatörle tartışmasında ona ne demişti? Tanrı benden başarı değil, sadakat bekliyor.
Als sie mal ein Gespräch hatte mit einem amerikanischen Senator, hatte sie ihm lediglich die Erklärung abgegeben, dass Gott von ihr nur Treue erwartet und kein Erfolg bringen muss.
Tanrı bizden sadakat bekliyor.
Gott erwartet auch von uns nur Treue.
İşte vaatlere ulaşmanın sonucu da ulaşmanın tek şartı da en büyük şartı da önde olan şartı da sabırla onun önünde beklemek.
Also eins von den Schlüsselbedingungen, um eine Verheißung geschenkt zu bekommen, ist, dass wir in aller Geduld treu warten.
Yanılmıyorsam herhalde Mezmur 41'de olacak. Davut da haykırıyor. Rabbi bekledikçe bekledim ama bilmiyoruz ne kadar bekledi Davut.
Wenn ich mich richtig erinnere, müsste es im Psalm 41 sein, da können wir auch Davids Ausharren nachlesen. Er sagt, ich habe gewartet und gewartet und gewartet. Wir wissen nicht, wie lange er gewartet hat.
Ama diyor ki sonunda okuyoruz. Teselli eden bir nokta, Rab feryadımı işitti ve elini bana uzattı diyor.
Aber dann können wir auch lesen, eben schließlich hat der Herr sein Flehen gehört und geholfen.
İbrahim 85 yaşında, yaşı ilerlemiş bir durumda.
Abraham ist 85 Jahre alt und ziemlich fortgeschritten.
İnsansal açıdan imkansız bir durum söz konusu.
Und menschlich betrachtet ein unmöglicher Umstand.
Ama buna rağmen Tanrı söz vermişti, vaatte bulunmuştu. Bu kadar çok olacak diye.
Dennoch hatte Gott aber eine so große Verheißung geschenkt, dass er große Nachkommenschaft haben sollte.
Mucize bebeğin zamanı daha henüz gelmemişti.
Aber die Zeit dieses Wunderkindes war noch nicht gekommen.
Neden? Çünkü Tanrı'nın çok harika bir zaman tablosu var sevgili kardeşler. Bize hiç uymayan bir zaman tablosu.
Warum? Weil Gott ganz einfach einen Zeitplan hat, den wir nicht nachvollziehen oder verstehen können.
Sorabiliriz Tanrı acaba neden bu kadar uzun beklemesi gerekiyordu?
Da können wir uns fragen, warum musste Gott so lange warten?
Düşün, yani Abraham 30 yaşında, Sara 25 yaşında olsaydı, daha bir umut var.
Stellen wir uns vor, Abraham wäre nur 30 Jahre jung und Sarai 25, das wären doch viel bessere Umstände.
Şimdi genç yaştayken bu vaadi Tanrı verebilirdi, vaat edebilirdi genç yaşlarda.
Gott hätte natürlich auch in so einem Alter oder Stadium die Verheißung schenken können.
Ama Tanrı özellikle bekledi.
Gott hat aber absichtlich gewartet.
İleriki çok ileri yaşlara gelmesi için bekledi.
Ja, hat gewartet, bis sie erst in den hohen Alter sind.
Ve İbrahim hakkında çok ilginç bir ifade var. İbraniler 11. bölümde.
Und über Abraham kann man eine interessante Aussage in Hebräer 11 nachlesen.
12. ayet diyor ki ölüden farksız biriydi diyor. Ölüden farksız yani çocuk yapabilecek yeterlilikte değildi. Hiçbir şey mümkün değildi. Ölüden farksız diye bir ifade kullanıyor.
Ölüden farksız.
Ölüden farksız.
Hangi ayet?
11-12.
Hebräer 11, Vers 12. Da steht, darum sind auch von dem einen, wiewohl er erstorbenen Leibes war, wie viele geboren wie die Sterne am Himmel und wie der Sand des Meeres. Also hier wird im Prinzip Abraham mit einem Toten verglichen.
Ja. Also er war praktisch ölüden farksız. Yani ölüden farksız olduğunu Türkçe tercümede öyle yazıyor. Ja. Ölüden farksız biri.
Ja, also kein Unterschied zu einem Toten gab es da.
Böyle olması gerekiyordu İbrahim'in.
Und so musste Abraham auch sein.
Neden? Çünkü tüm insani olanaklar ortadan kalkmış olsun.
Nämlich ganz einfach aus dem Grund, dass alle menschlichen Möglichkeiten aus dem Weg geschafft sind.
Tüm onur ve yücelik Rabbe gelsin.
Damit so umso mehr alle Herrlichkeit dem Herrn gebührt.
Şimdi hatırlarsanız o Petrus'un durumuna baktığımızda onu çok net bir şekilde orada da görüyoruz aynı şeyi.
Und wenn wir Petrus seine Erfahrung dieser Geschichte angucken, ist genau die gleiche Situation.
Kayın mümkün olduğu kadar açılmasını bekledi.
Da hat auch Jesus gewartet, dass das Boot so weit wie möglich vom Ufer weg ist.
Kıyıda olsaydı, balıkçıydılar, rahat bir şekilde yüzüp karaya çıkabilirlerdi.
Denn wenn sie näher am Ufer gewesen wären, dann hätten sie als Fischer einfach an Land schwimmen können.
O zaman sonuç ne olacaktı? Ben yaptım.
Dann hätten sie sich nämlich profilieren können. Ich hab's geschafft.
Ama Tanrı buna izin vermiyor. Tanrı bizi daha çok kendine onur getirmek için bütün insani olanakları ortadan kaldırıyor.
Gott wollte das aber nicht zulassen und hat alle menschlichen Mittel aus dem Weg geschafft.
Ve gerçekten Hacı ile Hava çok sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar son zamanlarda.
Und so machen unsere Geschwister Hacı und Hava auch gerade eine besonders schwierige Zeit durch.
Ve özellikle Hava'dan çoğu zaman duydum ki yapılacak hiçbir şey yok, eller yukarı diye bir ifade kullanmıştı çoğu zaman.
Sie sagt auch immer wieder selber gerne, ich kann gar nichts mehr tun und ergebe mich und strecke nur noch die Hände.
Ama onu haykırdıktan sonra bir süre sonra Tanrı kapıları açtı bir şekilde.
Aber nach so einem Bekenntnis hat dann Gott nach einer kurzen Weile neue Türen geöffnet.
Demek ki Rabbin önünde beklemek bize ne kadar Rabbe yakın olduğumuzu bize gösteriyor.
Das heißt, wenn wir vor Gott geduldig warten, dann zeigt es letztendlich, bringt es zum Ausdruck, wie nahe wir Gott stehen.
Rabbe yürüdüğümüzün en önemli kanıtıdır, Rabbi sabırla beklemek.
Der größte Indiz, Beweis, dass wir mit Gott wandeln, ist einfach das geduldige Warten.
Bakın kutsal söz ne diyor? Romalar 10:11'de diyor ki, ona iman eden hiç kimse utandırılmayacak.
In Römer 10:11 steht, wer an ihn glaubt, wird nicht beschämt werden.
Yeşaya 28:16. Ayette ona güvenen yenilmeyecek diyor.
Und Jesaja 28:16.
Ona güvenen yenilmeyecek.
Wer auf ihn traut, wird nicht besiegt werden.
Demek ki düş kırıklığı kırıklığına götürmeyecek bir umuda sahibiz sevgili kardeşler. Diri bir umuda sahibiz.
Das heißt, wir haben eine lebendige Hoffnung, die uns nicht zu Fall bringen wird.
Demek ki imanla hareket ettiğimizde,
das heißt, wenn wir im Glauben handeln,
Tanrı tam esenlik ve sevinç veriyor bize.
Gibt uns Gott eine absolute Freude und Frieden.
Kargaşa da olsa, sıkıntılar da olsa, bir takım hoş olmayan olaylar da gelişmiş olsa, yürekteki esenlik devam ediyor sevgili kardeşler.
Egal wie die Umstände auch sein mögen, wie chaotisch die Umstände sein mögen, werden wir trotzdem mit Frieden und Freude begleitet sein.
Şimdi Tanrı İbrahim ve Sara'yla bir antlaşma yapıyor.
Jetzt hat Abraham mit Gott, Gott mit Abraham und Sara einen Bund geschlossen.
Bizim gözümüzde imkansız da olsa ama Tanrı'nın gözünde mümkün olan bir antlaşmaydı.
Ein Bund, der in unseren Augen aus Menschensicht unmöglich erscheinen mag, aber für Gott nicht.
Ama bu antlaşmanın içerisine bedensel bir düşünce sokuluyor.
Aber in diesen Bund, in diese Verheißung wird ein menschlicher Gedanke eingemischt.
Üçüncü ayete bakıyoruz.
Wir gucken in den dritten Vers.
Saray Mısırlı cariyesi Hacer'i kocası İbrahim'e karı olarak verdi. İşte kendi kafasına göre ne yapıyor? Bir çözüm üretiyor.
Da nahm Saray, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Also hier wird praktisch der menschliche Teil beigemischt, beigetragen.
Demek ki Sara bu düşünceyi kafada üretiyor ve kafasına göre doğru olduğunu görüyor. Buna bu şekilde davranıyor.
Sarai hat das so in ihren Gedanken ausgesponnen, ausgemalt und es dann auch entsprechend so umgesetzt.
Yani Tanrı ona tamam bir çocuk sahibi olacaksın, soyun bu kadar olacak ama Sara'nın kafasında ya bu çocuk bende olmayacağına göre demek ki belki cariye ile bunun mümkün olabileceğini düşündü.
Sarai hat Wahrscheinlich sich gedacht, ja, Gott hat uns eine Verheißung geschenkt, dass wir Kinder bekommen sollen. Und da ich ja unfruchtbar bin, geht es ja nicht. Also wird das der richtige Weg sein und hat die Hagar.
Şimdi orada, o dönemde, o kültürde, bu pek, hani ikinci bir karar almak o kadar büyük bir olay değildi. Yanlış
değildi. In der damaligen Zeit oder in diesem kulturellen Raum war das gar nicht so verpönt, wie wir heute das vielleicht empfinden, eine zweite Frau sich zu nehmen.
İleriki yıllarda biliyorsunuz ki Yakup da aynı duruma düştü.
Denn in den folgenden Jahren würde Jakob genau das gleiche machen.
Bilha ve Zilpa, onlar da cariyeydiler ve o da onlardan bir çocuk sahibi. Çocuk sahibi oldu.
Er hat auch Kinder bekommen von den beiden Bilha und Zilpa mı?
Zilpa, evet.
Bilha und Zilpa.
Ya, şimdi onlara göre bu doğru olabilirdi. Yani o kültürün getirdiği nedenlerden dolayı.
Also für die Menschen damals nach ihrem kulturellen Gepflogenheiten mag das vielleicht richtig gewesen sein.
Ama Tanrı'ya göre değil. Tanrı bunu kesinlikle onaylamamıştı.
Aber nicht nach Gottes Maßstäben. Er hat es nicht unterstützt.
Tanrı hiçbir zaman Sara'nın kafasında, kendi kafasında ürettiği düşünceyi hiçbir zaman onaylamadı.
Gott hat niemals das, was Sarai da in ihrem Kopf sich ausdachte, bestätigt.
Neden?
Warum?
Çünkü hiçbir zaman Tanrı Hacer hakkında konuşurken İbrahim'in karısı olarak ifade etmedi.
Denn Gott hat niemals, als über Hagar die Rede war, sie als Frau von Abraham betrachtet.
Bu 16. bölüme bakarsanız 8. ayete, orada Hacer hakkından söz ederken İbrahim'in karısı Hacer olaraktan söz etmiyor.
Denn wenn wir zum Beispiel auch in den 8. Vers gucken, wird Hagar nirgends als Abrahams Frau umschrieben.
Ne diyor? Sarai'ın cariyesi olarak ifade ediyor, karısı olarak değil.
Sie ist immer die Magd Sarais.
Sonra ileriki bölümlerde biliyorsunuz kaç onu kovduğunda İbrahim oğlunu kovduğunda cariyeyle oğlunu kovduğunda
und in den folgenden Versen wo praktisch die Hagar fliehen musste oder ja
21. bölümde
rausgeschmissen wurde in den folgenden Kapiteln
ve Tanrı'ya dedi ki bu cariyeyle oğlunu kov.
Da sagte Gott nämlich zu ihnen oder zu ihr sagt der Hagar, dass sie mit ihrem Sohn gehen soll.
Eğer Tanrı onu doğru görmüş olsaydı, ikinci karını diye ifade eder. Eşin, eş olarak ifade eder değil mi? Eş olarak değil, cariye olarak da ifade ediyor. Onaylamıyor Tanrı bunu.
Dort hätte ja Gott dann zu Abraham sagen können, nimm deine zweite Frau und tu dies und jenes, aber die Person Hagar wurde nie als Frau beschrieben oder akzeptiert.
Neden? Romalı'ya yazılan mektubun 14. bölümde bu vurgulanıyor 23. ayette. İmanla yapılmayan her şey günahtır.
Nämlich in Römer 14 wird uns das Ganze erklärt. Alles was wir in Unglauben tun ist Sünde.
Şimdi burada sadece Sarai'yi suçlamayalım. İbrahim'in de burada büyük suçu var.
Und wir wollen jetzt nicht nur allein Sarai hier beschuldigen oder Vorwürfe machen, sondern Abraham hat auch seinen Teil.
Genelde hep Hava suçlanıyor. Yaratılışa baktığımız zaman.
Und wenn wir in die Schöpfungsgeschichte gucken, dann wird auch in der Regel immer die Eva beschuldigt.
Aslında Adem'in de çok büyük suçu vardı.
Aber eigentlich hatte Adam genauso sein Teil daran.
Çünkü vaat direkt Adem'e verilmişti.
Denn die Verheißung wurde ihm gegeben.
Ama seçimini karısından yana yaptı Adem.
Aber er hat seine Entscheidung zugunsten seiner Frau getroffen.
Aslında ben Havadan daha fazla Adem'i suçlu buluyorum bu noktada.
Somit ist meines Erachtens Adam schuldiger.
İbrahim de aynı şekilde.
Und so auch bei Abraham.
İtaatsizlik ediyor ve karısından yana kullanıyor seçimini.
Er ist ungehorsam und entscheidet sich zugunsten seiner Frau.
Zayıf bir noktasından yakalanan İbrahim, hayır, Rabbi beklemem gerekiyor demesi gerekirken.
Und Abraham ist praktisch hier an seinem wunden oder schwachen Punkt getroffen und so ein düşünce neydi?
Yani Rabbi beklemem gerekiyor demesi gerekirken
statt zu sagen ich muss geduldig auf den Herrn warten oder harren
evet deyip karısından yana kararını veriyor.
Und entscheidet sich spontan für die Entscheidung seiner Frau.
Şimdi daha önce baktığımız zaman değerli kardeşler ona ne demişti Rab Tanrı? Benim mirasım hizmetçim Eliezer'e mi gidecek diye sormuştu. 15. bölüme baktığımız zaman herhalde 3'te olabilir. 15-3'te.
Im 15. Kapitel auf jeden Fall Abraham düşünüyordu.
Olabilir. Yeah. Daha benim mirasım hizmetçim Eliezer'e mi gidecek diye sorduğunda Rab ona ne demişti?
Da steht im zweiten Vers, ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer Elisa, ja, von einmal wird mein Haus besitzen. Also wer wird mein Erbe sein? Da
mache
ich Gedanken drüber.
Kuşkusunu burada dile getirdi ama Tanrı ona ne dedi?
Dort hat er praktisch seinen Zweifel zum Ausdruck gebracht und was hat Gott zu ihm gesagt?
Dördüncü ayette o senin mirasçın olmayacak.
Da sagt er, nein, er wird nicht dein Erbe sein.
Bundan daha büyük bir güvence olur mu Allah aşkına? Söyleyin bana.
Kann man noch eine größere Garantie oder Verheißung bekommen?
Olmayacak diyor.
Nein, hier wird es verneint.
Öz çocuğun mirasçın olacak.
Sondern dein eigenes Kind von deinem Leibe wird der Erbe sein.
Peki İbrahim'in Hacer'den doğacak olan İsmail İbrahim'in öz çocuğu olmayacak mıydı?
Ja, was heißt es nun? Würde dann ist das Kind, was von Hagar kommt, nicht sein eigenes Kind?
Tabii. Öz çocuğuydu.
Doch, das war auch sein eigenes Kind.
Ama Tanrı'nın tasarısı değildi. Burası çok önemli.
Aber,
Tanrı'nın tasarısı bu değildi.
Aber das war nicht der Plan oder die Absicht Gottes und das ist der Knackpunkt.
Çünkü Tanrı'nın Sara için ve İbrahim için çok daha önemli, çok daha güzel, anlamlı bir tasarısı vardı.
Denn Gott hatte für Abraham und Sara einen ganz anderen Plan, einen viel besseren Plan.
İlginç. Bu durumda İbrahim Sara'nın teklifi karşısında ne tartıştı, ne karşı durdu, ne de Tanrı'nın istemi mi değil mi diye sordu.
Was ich hier bemerkenswert finde, ist die Tatsache, dass Abraham in Anbetracht des Vorschlags, was Sarah ihm bringt, weder diskutiert hat, debattiert hat, noch Gott gefragt hat, willst du das? Gar nichts.
Demek ki burada bizim için de bir pay var.
Und daraus können wir auch lernen.
Her an düşmeye meyilli insanlarız.
Wir sind wirklich Menschen, die jederzeit zu Fall, zu Fall zu kommen geneigt sind.
İblis çok akıllı bir şekilde bizi düşürecek noktaları çok iyi yakından bildiğinden önümüze çok güzel kapanlar kuruyor.
Ja, und so der Widersacher Gottes, Satan, weiß auf kluge Art und Weise, wie uns solche kleine Fallen immer wieder stellen kann.
Kaç yıl imanlı olduğun o kadar önemli değil.
Und dabei spielt es nicht mal eine Rolle, wie lange du schon gläubig bist.
Ruhsal alanda ne kadar güçlü olduğun, o da hiç ama hiç önemli değil.
Und wie stark du geistlich bist, ist auch nicht so wichtig.
Her an düşmek mümkün.
Kannst jederzeit fallen.
İşte onun için Petrus bizi uyarıyor. Ayık ve uyanık olun.
Deswegen möchte Petrus uns praktisch dazu auffordern, nüchtern und wachsam zu sein.
Demiyor ki ayık olsanız fena olmaz.
Er sagt nicht, es wäre nicht schlecht, wenn ihr nüchtern wärt.
Ayık ve uyanık olacaksın. Bu kadar net, bu kadar kesin.
Er befiehlt es uns, er sagt, ihr seid nüchtern und wachsam.
Demek ki korkunç bir biçimde her an düşmek mümkün.
Es ist also jederzeit möglich, ganz schrecklich zu Fall zu kommen.
Eğer kestirme yoldan çözümler üretmeye çalışırsan.
Insbesondere dann, wenn wir versuchen, auf Abkürzungen, auf abgekürzten Wegen sozusagen eine Lösung oder zum Ziel zu kommen.
Bu noktada çok başarılıyız gerçekten. Çok böyle pratik, kısa çözümler üretiyoruz anında sorunlar karşısında.
Ja, das sind wir in der Regel sehr pragmatisch veranlagt, zu unseren Zielen zu kommen, solche Wege zu finden.
Rabbe bakmaktansa kafamıza göre çözüm üretip o çözümlerle çözüm aramaya çalışıyoruz.
Statt auf den Herrn zu blicken und seinen Rat zu suchen, denken wir uns ganz schnell eine Lösung, zum Ergebnis zu kommen.
Başarılı oluyoruz bazen tabii ki.
Und wir sind dann auch manchmal durchaus erfolgreich.
Ama geniş süreçten baktığınız zaman sonunda mutlaka o çözümün doğru bir çözüm olmadığını görüyoruz.
Aber früher oder später, mittel bis langfristig, wird es dann uns doch wieder einholen.
Demek ki İbrahim'in durumu bize günaha her zaman düşmeye meyilli insanlar olduğumuzu gösteriyor.
Abraham's Situation zeigt uns also ganz deutlich, dass wir Menschen sind, die einfach dazu geneigt sind, in Sünde zu fallen.
1. Korintherler 10:12'de şöyle diyor.
Im 1. Korinther 10 Vers 12 heißt es:
Onun için sağlam durduğunu, yani ayakta durduğunu sanan dikkat etsin düşmesin.
1. Korinther 10 Vers 12 hat jemand schon? Mag jemand lesen, bis ich es aufgeschlagen habe? 10, Vers 12. Darum, wer sich lässt dünken, erstehe, mag wohl zusehen, dass nicht falle.
Yani ayakta durduğunu sanan dikkat etsin diyor, düşmesin.
Also hier sind wir praktisch angehalten, wachsam auch wieder zu sein.
Demek ki kendimize güvenmeye başladığımızda tehlike ortaya çıkıyor. Hemen tehlike ortaya çıkıyor sevgili kardeşler.
Das heißt, sobald wir anfangen auf uns zu vertrauen, entsteht Gefahr.
İbrahim'in cariyesiyle yatması günahtı. Hızlı gidiyoruz.
Abraham, dass er mit Hagar geschlafen hatte, war Sünde.
Ama İbrahim'in asıl günahı cariyesiyle yapması değil.
Aber seine eigentliche Sünde war nicht, dass er mit ihr geschlafen hatte.
Rabbe itaat etmeyip,
sondern dass er Gott nicht gehorcht hatte.
İmansız bir tutum sergilemiş olması.
Dass er vielmehr eine ungläubige Haltung ans Tageslicht gebracht hat.
Rabbe sormadan kafalarınca ürettikleri çözüm Tanrı'nın çözümü değildi, Tanrı'nın yolu değildi.
Und seine Ideen, die er dann ausgedacht hatte, ohne Gott zu fragen, waren rein menschliche Ideen ohne Gott.
İşte değerli kardeşler, bu içinde bulunduğumuz ruhsal yaşam içerisinde karşılaştığımız durumlar karşısında böyle pratik çözümler, kısa çözümler, kestirme çözümler üretmenin sonucunda gerçekten çok çok verimsiz durumlara düşebiliyoruz. Kurak bir döneme girebiliyoruz.
Und so können wir auch, wenn wir in schwierigen Situationen sind, durch unsere eigenen praktischen Ideen in noch schwierigere Umstände uns katapultieren.
Kafamıza göre atılan adımlar sonucunda Tanrı'nın bereketlerinden yoksun kalıyoruz.
Und infolge unserer falschen Entscheidungen mangeln wir dann, haben wir auch den Mangel an Gottes Segnungen nachher.
Şimdi bakalım bu kestirme çözüm bakın neler üretiyor ortaya, neler çıkartıyor. Bir ona bakalım hızlı bir şekilde, sonra bitireceğim.
Jetzt wollen wir noch ganz schnell gucken, was diese Abkürzungen eigentlich an Resultaten vorgebracht haben, dann schließen wir ab.
Kişinin yaşamını nasıl allak bullak ediyor, onu göreceğiz burada.
Wie es das Leben des Einzelnen völlig durcheinander bringt.
Dördüncü ayete bakın hemen, 16. bölümün 4. ayetine.
Gucken wir in den 4. Vers des 16. Kapitels.
Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını küçük görmeye başladı.
Nämlich als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering.
Hacer onların yanında değil miydi?
War nicht Hagar mit ihnen zusammen?
Sarai onu küçük mü görüyordu?
Hatte zuvor die Sarai sie verachtet?
Hayır, ailesinin bir parçası olaraktan görüyordu onları.
Sie akzeptierte sie als ein Familienmitglied.
Ama ne zaman ki Hacer hamile kaldı?
Aber in dem Moment, wo Hagar schwanger wurde,
hemen küçük görmeye başladı. Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını küçük görmeye başladı. Hacer küçük görmeye başladı Sarai'yi.
Fing sie an, ihre Herrin letztendlich zu verachten.
Buradaki ifade çok önemli. Anlayınca, anlar anlamaz.
Was hier wichtig ist, ist der Ausdruck, als sie nun sah, also erkannte, yani, begann zu verstehen.
Hiç gecikmeden ortaya çıkıyor sorun. Hiç also gecikmiyor.
Unmittelbar, ohne irgendwelche Verzögerungen.
Ve gurura kapılıyor, hanımına tepeden bakmaya başlıyor.
In dem Moment wird sie hochmütig und herabblickend.
Kestirme çözüm ilk ürününü veriyor. Gurur ve saygısızlık.
Also Stolz und Respektlosigkeit war schon das erste Resultat von dieser Abkürzung.
Çünkü Saray Hacer'in hanımıydı ve bu nedenle Hacer boyun eğmesi gerekiyordu.
Ja, Saray war Abrahams Frau und Hagar musste sich eigentlich hier unterordnen.
O aralarındaki o güzel harmoni, o güzel uyum günahla darmadağın oldu.
Also ist diese schöne Harmonie, die einst einmal war, durch die Sünde kaputt gemacht worden.
Ayet 5.
Vers 5.
İkiyüzlük karşımıza dikiliyor burada da.
Hier sehen wir im Prinzip Heuchelei.
Saray İbrahim'e bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi dedi.
Und da sagt Saray zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich.
İkiyüzlüğün temel taşı nedir? İkiyüzlüğün temel taşı, temel ilkesi diyelim. Oder temel taşı, temel dayanağı.
Was ist die Grundlage von Heuchelei?
Başkalarını suçlamaktır. Başkalarını suçlamaktır.
Nämlich andere zu beschuldigen.
Dediğim gibi Adem de Havva'yı suçlamıştı aynı şekilde.
So wie der Adam die Eva beschuldigte.
6. ayette ise haksızlık görüyoruz.
Und im 6. Vers sehen wir dann die Ungerechtigkeit.
Neyi uygun görürsen yap. Böylece Saray cariyesine sert davranmaya başladı.
Und da sagte man, siehe deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie es dir gefällt.
Adaletsizlik.
Hier wird dann praktisch Ungerechtigkeit ausgeübt.
Şimdi suç, sanki suçlu Hacer'di sevgili kardeşler.
Als ob die Hagar hier die eigentliche Schuldige wäre.
Saray suçlanmıyor burada.
Saray wird nicht beschuldigt.
Ve İbrahim de kendini suçlu göstermiyor. Hacer'i o duruma sokan kendisi olmasına rağmen.
Und Abraham tut sich hier nicht auch als Mitschuldiger betrachten, obwohl er ja eigentlich der Täter war.
Adaletsizlik.
Also Ungerechtigkeit.
6. ayetteki Hacer onun yanından kaçtı ifadesi de.
Und im 6. Vers lesen wir eben, dass Hagar von ihr floh.
Demek ki bu kestirme çözümde neyi ortaya çıkarıyor?
Was bringt also die Abkürzung?
Esenlik değil.
Nicht Frieden.
Rahatsızlık getiriyor.
Sondern Unbequemlichkeit.
Kaçmak zorunda kalıyor.
Sie musste fliehen.
Evet, Hacer'in yaşamında huzursuzluk, endişe ve hoşnutsuzluk egemen.
So wurde in Hagars Leben praktisch Unbequemlichkeit, Unwohlbefinden und Unfriede.
Jesaja'da bu çok güzel açıklanıyor 57. bölümde.
Das kann man in Jesaja 57 nachlesen.
20-21'de diyor ki o parça parça okuyacağım onu.
20 und 21.
Çalkalanan deniz gibidir diyor. Çalkalanan deniz gibidir. O deniz ki rahat durmaz, yerinde durmaz. Suları çamur ve pislik savurur. Esenlik yoktur diyor.
Jesaja 20 und 21.
Yani çalkalanan deniz gibidir. Oradan itibaren okumak lazım. Çalkalanan deniz gibidir.
Ja. Aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen.
Ve diyor ki esenlik yoktur.
Und die Gottlosen haben keinen Frieden.
Hacer'de esenlik var mıydı?
Hatte die Hagar Frieden?
Esenlik kaybolup gitmişti.
Nein, es war verschwunden.
Sonuç?
Und das Resultat?
Keder ve üzüntü.
Leid und Trauer.
Demek ki kafamıza göre atılan kestirme adımlar, kestirme çözümler başarı getireceğini düşünürken acılık ve mutsuzluk getiriyor.
Das heißt, die Entscheidungen, die wir nach unserem eigenen Gutdünken treffen und danach handeln, bringen statt Frieden eben Unfrieden und nur Probleme mit.
Güzel bir mutluluk egemenken,
wo erst Glück und Friede herrschte,
bakıyoruz ki Sara mutsuz ve üzüntülü.
Sehen wir, dass Sara Kummer hat, großen Kummer hat.
İbrahim aynı şekilde mutsuz ve üzüntülü.
Und Abraham war genauso unglücklich und voller Trauer.
Ve daha da önemlisi Tanrı üzüntülü. Değerli kardeşler.
Aber was noch viel schwerer wiegt ist, dass Gott mit der Situation auch nicht glücklich war.
Mutsuzluk egemen.
Also herrscht dann der das Unglück vor.
İşte Tanrı'yla yapılan antlaşmanın arasına sokulan kafadan çözümlerin sonucu bu sevgili kardeşler.
Das heißt, wenn Gott uns was verheißt und wir das mit unseren menschlichen Sachen vermischen, kommt sowas raus.
Gurur,
Stolz.
Geçen hafta çok yakından inceledik bunu.
Das haben wir letzte Woche besonders hier studiert.
Saygısızlık,
Respektlosigkeit.
İkiyüzlülük,
Heuchelei.
Haksızlık,
Ungerechtigkeit.
Rahatsızlık,
Unbequemlichkeit.
Ve üzüntü.
Und Trauer.
Sara kocasını suçlamakla kocasını suçlamakta çözüm olarak.
Und Sara dachte, dass sie ihren Mann eben deswegen dafür verantwortlich macht.
Cariyesini kötülemekte.
Und ihre Magd zu beschuldigen.
Hazar'da çözümü nerede buldu? Kaçmakta.
Was war dann die Lösung für Hagar, die sie dann letztendlich fand, dass sie fliehen musste?
Ve İbrahim ne yaptı bu noktada?
Was hat Abraham hier gemacht zu diesem Zeitpunkt?
İbrahim eşine savunmasız olan cariye Hacer'i suçlamasına izin verdi.
Er hat dann zugelassen, dass Sarai praktisch ihre Magd dann zu Unrecht ausschimpft.
Yani evde baş olma sorumluluğunu eşinin ellerine bırakmış oldu.
Sprich, er hatte dann praktisch seine Rolle als Haupt seiner Frau übertragen.
Demek ki günah bizim sağlıklı düşünme mekanizmamızı mahvediyor.
Das heißt, dass die Sünde unseren gesunden Menschenverstand durcheinander bringt oder zerstört.
Son bir düşünce.
Ein letzter Gedanke.
Kısa yoldan kendi kafamıza göre kestirme çözümler üretmeye yöneldiğimiz zaman.
Wenn wir also dazu neigen, solche Abkürzungen aus unseren eigenen Gedanken heraus einzugehen.
İshak dünyaya getirmiyoruz.
Tun wir keinen Isaac auf die Welt bringen.
İsmail'ler dünyaya getiriyoruz.
Sondern vielmehr lauter İsmail's.
Ama eğer kutsal ruhun yönetiminde kalarak ona bakarak hayatımıza yön verdiğimizde.
Wenn wir aber im Heiligen Geist bleiben und auf ihn schauen,
hayatımızdaki İsmail'leri sıyırıp atacağız.
Dann können wir auch die ganzen İsmail in unserem Leben loswerden.
37. mezmurda diyor ki 5. ayette yolunu Rabbe bırak, ona güven, o da yapacaktır.
So wie es im Psalm 37 Vers 5 heißt, verlass dich auf den Herrn und wird's vollbringen.
İzin verin Tanrı'nın sizin hayatınızda hareket etmesine.
So gestattet, dass der Herr in eurem Leben wirksam ist.
Farkı göreceksiniz.
Dann werdet ihr den Unterschied erleben.
Amen.
Amen.